Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, Beşinci Sanat'ta bu haftada birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürle, sanatla dolu dolu bir hafta diliyoruz. Güzel günler kültürle, sanatla daha da bir güzelleşiyor, daha bir tatlanıyor. Kültür ve sanatla alakalı dolu dolu bir gün, bir hafta diledikten sonra programımızın akışı içerisinde önce benim düşüncem diyeceğiz.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, benim düşüncem olmasına benim düşüncem ama burada sadece kendi afaki düşüncelerimi ifade edecek değilim. Bu konularla alakalı hemen hemen bütün kültür sanat adamlarının ortak görüşlerini aktarmış olacağız. Bu bölümümüzde dil edebiyat bağlantısı üzerinde duracağız sevgili dinleyenler. Dil, kültür ve edebiyat bağlantısı dediğimiz vakit aklımıza hemen dille edebiyatın bağlantısı akla geliyor. Öncelikle belirtmemiz gereken bu hafta ele alacağımız konu itibarıyla dil edebiyatın temel taşı olduğu gibi kültürün de taşıyıcısıdır sevgili dinleyenler. Milletin yarattığı edebiyat o milletin kültür birikiminin de bir yansımasıdır. Dil olmadan ne kültür ne de edebiyat olur. Bu üç öge birbirini tamamlamaktadır. Kültür bir toplumun tarihi gelişme süreci içerisinde meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütününü ifade ediyor. Bir dil sanatı olan edebiyat da kültürün içerisinde yer alıyor. Sevgili dinleyenler, dil birliği millet olmanın da esasını teşkil ediyor. Gerçekte kültürün temelini dil oluşturuyor. Çünkü dil birçok kültür değerinin yaratıcısı olduğu gibi birçoğunun da taşıyıcısı durumundadır. Maniler, türküler, destanlar, atasözleri, masal ve tekerlemeler dil ürünü olarak ortaya çıkıyor. Yüksek kültür değerleri arasında yer alan edebi eserler de doğrudan dile dayanıyor. Kaldı ki kültürel değerlerin çağlar boyunca korunarak kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan başlıca vasıta da yine dildir. Kuşaklar arasındaki kültür bağı bu yolla kuruluyor. Tarih bilinci de yine bu değerlerle oluşturuluyor. Evet sevgili dinleyenler, dil birliği millet olmanın olmazsa olmazlarındandır. Dil birliği olmadan evet toplum belki olunur ama millet olamaz. Onun için Türkçenin kıymetini bilmek gerekiyor. Dil geçmişle gelecek arasında bir köprüdür diyeceğiz. Aynı zamanda dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı var. Dil ve kültür bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşıyor. Bir milletin en önemli ortak ve karakteristik özelliklerini oluşturuyor. Dil ve kültür nesilden nesile aktarılıyor. Dil ve kültür birbirini tamamlıyor ve ayrılmaz bir bütünü oluşturuyor. Sevgili dinleyenler, kültür edebiyattan, edebiyat da kültürden beslenir diyoruz. Kültür edebiyata derinlik kazandırıyor. Edebiyat ise kültüre canlılık katıyor. Kültür edebiyattan, edebiyat da kültürden besleniyor. Birinin zayıf kaldığı bir yerde diğerinin güçlü olması beklenemiyor. Kültür ile edebiyat arasındaki bu etkileşim dil vasıtasıyla oluyor. Sanat eserleri yüksek kültür değerlerini oluşturuyor. Yüksek kültüre ise ancak dünya ölçüsünde sanat ve edebiyat eserleriyle ulaşılabiliyor. Değerli dinleyenler, tabii işin neticesini söylemek gerekirse de dil gönlün tercümanlığını yapıyor. Zaten dil Farsça gönül demek. Hani şapkalı yazarak ifade edecek olursak, i'nin üzerinde şapka getirerek konuşacak olursak, dil Farsça gönül demek. Dil ise lisan demek Türkçemizde. Belki de sevgimizi dil ile değil de dille söylediğimiz için kaybettik. Yani lisan demek olan dil, gönül demek olan dile tercüman olduğunda, daha doğrusu lisan demek olan dil ile gönül demek olan dil aynı şeyi ifade ettiğinde mesele kalmayacak. Gönül diliyle konuşmaya başladığımızda anlaşamamak diye de bir sorunumuz kalmayacak. Dolayısıyla getirip buraya bağlayalım. Yani lisan demek olan dille gönül demek olan dil aslında aynı şey olmalı. Ve biz dilimizle konuştuğumuz vakit sadece dilimizle konuşmuş olmayacağız. O dil ki gönülden gelene tercüman olduğu vakit, o zaman gerçekten gönlün dili olmuş olacak, gönle tercüman olmuş olacak.
Kitap Dünya.
Sevgili dinleyenler, şimdi de Kitap Dünya'mda bakalım bu hafta size ne okuyacağız. Ben bu bölümü özellikle merak ettiğinizi biliyorum. Çünkü bir roman özeti yapıyoruz. Dolayısıyla bakalım bu hafta ne çıkacak diye, ne çıkacak bahtımıza diye merakla beklediğimizi biliyorum. Evet sevgili dinleyenler, bu hafta sizlere sevgili Oğuz Atay'ın bir romanı, bir bilim adamının romanını okuyacağız. Romanından bir özeti okuyacağız. Ama tabii önce Oğuz Atay'dan bahsetmek gerekiyor. Gerçekten çağdaş Türk romanına damgasını vuran ve çağdaş Türk romanında ilklerden birisini oluşturan çok başarılı bir romancımızdan bahsediyoruz. Kısaca bahsedecek olursak, babası Kastamonu milletvekilliği de yapan Cemil Atay'dır. Kastamonu da 1934'te dünyaya gelmiştir ve vefat tarihi de 1977'dir. Yani aslında genç yaşta kaybettiğimiz bir yazarımızdan bahsediyoruz. Sevgili dinleyenler, Oğuz Atay çok başarılı bir romancıdır. Fakat aslında inşaat fakültesini bitirmiştir. İnşaat fakültesinde öğretim üyesi olmuştur. Burada aynı zamanda akademik kariyerde yaparak doçent olmuştur. Yani inşaat mühendisi, asıl mesleği inşaat mühendisi olan bir romancımızdan bahsediyoruz. Oğuz Atay'ı tutunamayanlarla çıkış yapmıştır. Hatta bu romanı hala çok meşhur, Türk romanında çok meşhur bir romandır. Çok önemli bir yeri tutmaktadır. Ve bu romanıyla 1970'te TRT Roman Ödülünü kazanmıştır Oğuz Atay. Oğuz Atay'ın diğer eserlerine de göz atacak olursak, 1973'te yayınladığı Tehlikeli Oyunlar vardır, ikinci romanıdır. hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplamıştır. Şimdi bu hafta da okuyacağımız Profesör Mustafa İnan'ın hayatını konu edinen bir bilim adamının romanını da 1975'te yayınlamıştır. Oğuz Atay 1973 yılında yayımlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunuyla Devlet Tiyatrosu'nda da sahne almıştır sevgili dinleyenler. Maalesef yazarımız genç yaşta diyebileceğimiz bir yaşta kaybettiğimiz için Türkiye'nin ruhunu yazamadan vefat etmiştir. Dolayısıyla gözü arkada gitmiştir diyebiliriz zannedersem. Öldükten sonra da Günlükleri Günlük isminde yayınlanmıştır ve 1998'de ise Eylem Bilim adlı gene kitabı yayımlanmıştır. Ve Yıldız Ecevit'in hazırladığı Oğuz Atay biyografisi Ben Buradayım'dan da bahsetmek gerekiyor. Başarılı romancımız Oğuz Atay'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten Türk romanında çok önemli bir yer tutmaktadır. Değerli dinleyenler, bu hafta bir bilim adamının romanından bahsedeceğiz. Oğuz Atay'ın önemli eserlerinden bir tanesi. Bir bilim adamı dediği aslında Mustafa İnan, Oğuz Atay'ın da hocasıdır. Dolayısıyla biyografik bir romandan bahsediyoruz. Roman şöyle başlar değerli dinleyenler. Mustafa İnan'a şivesi ve görüntüleriyle çok benzeyen bir çocuk fen fakültesi giriş sınavına hazırlanmaktadır. Sonuçları beklemektedir, kuyruktadır. O esnada tabii köylü bir kıyafeti olması sebebiyle de kimse bu çocuğun fen fakültesine hazırlandığından emin olamamaktadır, yakıştıramamaktadırlar. Hemen yan tarafta ise bir Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ödülleri dağıtılmaktadır. Orta yaşlı bir adam çocuğun yanına gelir. Bilimle uğraştığı belli olan bu orta yaşlı adam Mustafa İnan'dan bahseder çocuğa. Törende bilim hizmet ödülü ölümünden 4 yıl sonra Mustafa İnan'a verilecektir. Törende çocuk Mustafa İnan hakkında pek çok şey öğrenir. Oğuz Atay bu orta yaşlı adam vasıtasıyla Mustafa İnan'ın hayatını anlatmaya başlar. Evet sevgili dinleyenler, roman bütün hızıyla devam etmektedir. Mustafa İnan 24 Ağustos 1911'de Adana'da seyyar posta memuru Hüseyin Avni Bey'in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Ekonomik durumları hiç de parlak değildir. Mustafa'dan önce 6 çocukları ölmüştür ve Mustafa'nın yaşaması bir mucizedir çünkü zayıf tabiatlı bir çocuktur aynı zamanda. Anadolu o dönemlerde özellikle fakirlikle kırılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı yıllarına çocukluğu tekabül etmektedir. Küçük yaşta damdan düşer üstelik küçük Mustafa ölümden zor kurtulmuştur. Hem doğal şartlar hem bünyesinin zayıflığı hem de böyle kötü kader belki diyebileceğimiz kötü talihsiz hadiseler Mustafa'yı defaatle ölümden döndürmüştür. Mustafa'nın babası iş değişikliği sebebiyle değişik illere gitmektedir. Neticede aile Konya'ya taşınmak durumunda kalır. Mustafa da Konya'ya yerleşir. Fakat ailenin durumu, ekonomik durumu gene de kötü devam etmektedir. Bu yüzden de Mustafa okumakta da güçlük çekmektedir. Zaman zaman hele yaz tatillerinde olmak üzere boş vakitlerinde Mustafa, küçük Mustafa, kuyumcunun yanına çırak olarak verilir. Mustafa İnan ilginçtir sevgili dinleyenler. Eğitim hayatı boyunca hiç defter kullanmaz. Çok zeki olduğu için buna gerek duymaz. Fakat babası kitapla, defterle uğraşamayan bu çocuğun okumayacağını düşünmektedir. Mustafa ailesine yük olmamak için kitap bile almaz. Bu yüzden sabahları erkenden kalkar, mektepteki yatılı okuyan çocukların kitaplarından çalışır. Savaş yılları ekonomik sıkıntılar Mustafa'yı erken olgunlaştırmıştır. Mustafa İnan öğrencilik yıllarında öğretmenlik de yapmaya başlar, özel dersler falan verir. Ve Mustafa 19 yaşındayken babasını kaybeder. Bütün ailenin geçimi şimdi küçük Mustafa'nın, daha doğrusu genç Mustafa'nın sırtına yüklenmiştir. Bilim adamı ve öğretmen olmak istemektedir, fakat bilgi ve zekasına rağmen ailesi için en kolay yoldan para kazanabileceği okulu tercih etmelidir. Bu yüzden liseyi birincilikle bitiren Mustafa fen fakültesine kayıt yaptırır. Arkadaşlarının gönlü razı olmaz ve ondan habersiz olarak kaydını mühendislik fakültesine alırlar. Derslerde üstün bir başarı gösterir, hocaları ona doçent demeye başlarlar. Bu süreçte de Mustafa gene ailesinin geçimini sağlamakla kendisini yükümlü hissetmektedir ve lise öğrencilerine aynı zamanda dersler vermektedir. Romanın ikinci bölümünde ise Mustafa İnan'ın eşi Jale ile tanışma süreci anlatılır. Mustafa'nın ders verdiği lise öğrencilerinden bir tanesi de sonradan eşi olacak Jale'dir. Jale Mustafa İnan hocasına çok saygı duyar ve samimi bir ilişkileri olur. Sonra Jale bursu çıkınca Almanya'ya gider. Mustafa Jale yokken de onun ailesini her hafta ziyaret eder. Terbiyesiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, zekasıyla, çalışkanlığıyla Mustafa Jale'nin ailesi üzerinde olumlu bir etki bırakmıştır. Daha sonra Mustafa da yurt dışına gider. Burada zaman zaman yurt dışında Jale ile arkadaşlıklarını ilerletirler ve sonunda da Jale ile gene yoksulluğa rağmen hayatlarını birleştirirler. Bu arada bir çocukları olur, Hüseyin adını verdikleri çocukları da bir taraftan büyümektedir. Mustafa İnan bu arada Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra hala öğretmenliğe devam eder, hocalığa devam eder. Bundan bir türlü vazgeçmek istemez. Hatta önüne zaman zaman çok cazip teklifler de çıkar sevgili dinleyenler. Mesela milletvekilliği, bakanlık teklif edilir. Fakat Mustafa öğretmenliği bırakırsa, hocalığı bırakırsa mesleğine ve ülkesine ihanet edeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla gelen bütün teklifleri elinin tersiyle itmektedir. Mustafa İnan bütün bu cazip teklifleri geri çevirmektedir, fakat hayatı boyunca bir türlü yoksulluktan yakasını kurtarabilmiş değildir. Ancak ömrünün son demlerinde borçla, harçla, krediyle bir ev sahibi olabilmiştir. Bu süreçte hala okula yürüyerek gelip gittiği dönemler olmaktadır. Fakat gel zaman git zaman hayat su gibi akmaktadır. Mustafa İnan'a lösemi teşhisi konmuştur, hastadır. Yurt dışına gönderilir, fakat kendisine bu hastalığı söylenmez. Evet değerli dinleyenler, ülkesine sevdalı bu bilim adamı yurt dışında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder. Fakat yokluk öldüğünde de Mustafa'nın yakasını bırakmamıştır. Zar zor defin işlemleri için hazırlıklar yapılabilir. Hatta imam bile temin edilemediği için oğlu cenazeyi yıkamak durumunda kalmıştır. Ve eşi Jale'nin kucağına bir kucak dolusu fatura kalmıştır. Ödenmemiş faturalar kalmıştır. Ve sonuçta Mustafa İnan onurlu, gururlu bilim adamı, mesleğine sevdalı bir bilim adamı olarak hayatını kaybetmiştir. Mustafa İnan demek ki sevgili dinleyenler, yazarımız Oğuz Atay üzerinde de çok büyük tesirler bırakmış olmalıdır ki, hayatıyla tesir bırakmış olmalıdır ki, hocasının biyografisini romanlaştırmıştır ve Türk edebiyatında önemli bir eser böylece vücuda gelmiştir.
Kültür, sanat.
Evet sevgili dinleyenler, kültür sanattan bahsedeceğiz. Programımızın bu bölümünde kültür sanatı haberlerinden bahsedeceğiz. Bakalım bu hafta sizlere kültür sanatla alakalı ne tür haberler vereceğiz? Sevgili dinleyenler, tabii bu memleketin taşı toprağı altındır. Lafı boş değildir. Evet, bu memleketin, bu toprakların, bu verimli toprakların üzerinde de çok büyük zenginlikler vardır. Fakat toprağın altında da çok büyük zenginlikler vardır. Toprağın üzeri de tarih kokmaktadır. Toprağın altı da tarih kokmaktadır. Toprağın üstündeki eserler kadar toprağın altında da çok zengin miktarda tarihi eserler vardır. Ve sevgili dinleyenler, biz bu topraklara, bu vatana sadece vatan olduğu için sahip çıkmak durumunda değiliz. Burası bizim için vatandır ama bu toprakların altı da üstü de çok büyük zenginlikler taşıdığı için özellikle tarihi eserlere de sahip çıkmak durumundayız. Bunu da her şeyden önce bu vatana sahip çıkmanın bir gereği olarak yapmak durumundayız. Sevgili dinleyenler, 26 binden fazla tarihi eser kaçırılmaktan kurtarıldı haberini vererek başlayacağız. İstanbul Polisi Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu yaptı. Tarihi eser kaçakçılarına yapılan baskında 13 şüpheli gözaltına alınırken 26.456 adet tarihi eser ele geçirildi sevgili dinleyenler. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Hitit, Mısır, Miken, Fenike, Urartu kültürlerinin yanı sıra Helenistik ve İslami döneme ait eserler ile 5-10 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen fosillerin de arasında bulunduğu 26.456 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler arasında Yunan mitolojisinin en önemli savaşçısı Aşil'in kılıcı olarak bilinen yaklaşık 3000 yıllık Miken kılıcı ile Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında yaptırdığı İskender büstü, mitolojik dönem Yunan tanrısı Hermes heykeli, Helenistik döneme ait altın yapraklarında tanrı Helios figürleri olan taç da bulundu sevgili dinleyenler. Bütün bunlardan bahsettiğimiz vakit ne büyük bir zenginliğin, ne büyük bir tarihin üzerinde oturduğumuz bir kez daha görülüyor. Evet, bu haberi besleyen, bu haberi bütünleyen bir başka haber daha. Milattan önce 4. yüzyıla ait altın taç Türkiye'ye geri getiriliyor diyor. Bu yıl 44 eserin Türkiye'ye kazandırıldığını dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şu anda da sırada İskoçya'nın Edinburgh kentinde bulunan altın taç eserinin olduğunu söyledi. Bu eserin Karyalılar dönemine ait olduğu biliniyor. İspat edilmiş durumda, şu anda 7000'de bekletiliyor diyor. Maalesef tarihi eserlerimize de çok sahip çıkamadığımız için olmalı ki birçok sayısız tarihi eser, bu toprakların zenginliği olan birçok tarihi eser maalesef yurt dışına kaçırılmış durumda ve bu eserlerin zaman zaman yurda geri getirilmesiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Kültür Bakanı da bundan bahsediyor. 2017 içerisinde 44 eserin geri getirildiğini ve sırada İskoçya'nın Edinburgh kentinde bulunan altın taç eserinin olduğunu da söylüyor. Ve sırada bununla beraber Londra'daki el yazması Kur'an-ı Kerim'in iadesinin de olduğu söyleniyor. 56 eser daha artık son aşamasına gelmiş durumda. Çünkü bu eserleri tekrar Türkiye'ye getirebilmek için uzun soluklu çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunları önce takip ediyorsunuz, tespit ediyorsunuz, gerekli hukuki altyapıya çalışmalar yapıyorsunuz ve bu eserlerin geri getirilmesi de bir zaman, bir süreç alıyor. Bu süreçlerin tamamlandığı, artık hani yüzüp kuyruğuna getirdiğimiz hususlardan bir tanesi 56 eserin daha Türkiye'ye getirmesi çok yakın gözüküyor. Bunların arasında da 16. yüzyıla ait olan Karahisar'ın el yazması Kur'an-ı Kerim eserinin de olduğunu buradan belirtmek gerekiyor. Evet, bir kültür sanat haberi daha verecek olursak sevgili dinleyenler, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu diyor. Kastamonulara buradan müjde kabilinden bir haber. Gerçi haberleri olmuştur muhakkak ama biz de buradan tekrarlamış olalım ve Kastamonuları bir kez de buradan kutlamış olalım. Değerli dinleyenler, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan oylama sonucunda Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu seçildi. Kastamonu da hem tarihi eserler bakımından zengin bir kentimiz, hem doğal güzelliklere sahip yemyeşil yaşanması memleketimizin cennet köşelerinden bir köşe. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden dolayı hem Kastamonuları tebrik edelim hem de bu haberi sizlere aktarmış olalım. Sevgili dinleyenler, kültür sanatla alakalı bir diğer haberimiz, kitap severler ücretsiz binlerce kitaba her an erişebilecek diyor. Türkiye'nin 81 ili ve 19 ilçesinde bulunan toplam 100 halk kütüphanesi üzerinden okuyuculara 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek e-kitap uygulaması hayata geçirildi diyor. Evet, bu uygulamanın yürürlüğe girmesiyle beraber acaba daha fazla okuyan bir toplum mu olacağız? Yoksa kitaptan biraz daha uzaklaşmış bir toplum mu olacağız? Ben burada bir şerh koymak istiyorum sevgili dinleyenler. Zaten çok fazla kitapla haşır neşir olduğumuz söylenemez. Çok fazla kitapla bir dostluğumuzun olduğu da maalesef söylenemez. Hal böyleyken daha kitapla bizim haşır neşir olma hallerimizin çoğaltılması gerekirken, kitaba aşinalığımızın çoğaltılması gerekirken, internet üzerinden e-kitap uygulaması, şu uygulama, bu uygulama derken, kitaptan biraz daha soğur muyuz acaba diye kocaman benim kafamda bir soru işareti yok değil. Ama gene de bunu bir alternatif, hani okumaya alternatif bir yol, yordam olarak görmek gerekir diye düşünelim. Umalım ve dileyelim ki okuma oranlarının artmasına katkı sağlar. Çünkü oku emrine muhatap olmuş bir dinin mensupları olarak çok fazla okuduğumuz maalesef söylenemiyor sevgili dinleyenler.
Dizelerden.
Programımızın son bölümünde dizelerden bölümümüz var. Her programda kültür sanat dediğimizde kültür sanatı şiirle taçlandırmak gerekir. Şiirle ruhlarımızı gıdalandırmak gerekir sevgili dinleyenler. Her kültür sanat programında illaki bana soracak olursanız bir şiir mutlaka yer almalıdır. Şiiri olmayan kültür sanat bana hani tuzu olmayan yemek gibi, böyle tatsız tuzsuz bir yemek gibi gelir, her zaman öyle gelmiştir. Ama bunu da gene benim düşüncem olarak belirtmiş olayım. Elbette şiir olmayan kültür sanat programları da yapılır, vardır. Ama kültür sanatın baş eseri her zaman için bana göre şiirdir. Sevgili dinleyenler, şiirimizi tabii Nilgün Doruk okuyacak ama gene benim bir şiirimi okumuş olacak. Dost sesin diyecek Nilgün Doruk sevgili dinleyenler.
Dost bir sesin var senin, sımsıcak toprağı gibi memleketimin. Fakat yabandır bedenin, fizan kadar uzak ve Varşova'da soğuk bahar. Sesin mezarlar gibi açıyor bağrını teklifsiz. Varsın kucaklamasın Alaska kadar soğuk bedenin. Satmışım anasını, alınganlık değil lakin. Sesin niye çıkmıyor kardeşim, sessiz geceler boyu karanlık. Ben hala duruyorum olduğum yerde. Fakat aynı yerde durduğum söylenemez yine de. Çünkü fırıldaktır dünya. Hiç durmuyor ki durduğu yerde. Bu durumda senden azatlık türküleri ya da sevda türküleri beklenirken, billahi çekilmez hiçbir klişe. Bütün yollar sana çıkacak diye bekliyorum. Bu yolun sonu nereye varacak bilmiyorum. Sabrım susuzluğu çatlamış toprağa. Suskum içinde bir çığdır bilesin. Alıngan olur kuşlar ki buluttan nem kaparlar hem. Hem bulutlara kanat çırparlar. Gernişirken şehir, kişnerken kısrak, dört nala akar zaman. Bir gün bedenin toprak olur, hoş bir sedadır kalır sesin. Bir gül koparsa dalından, ay yerdeki su birikintisine düşmesin gökteki dolunay. Bir sözden ya da incir çekirdeğini doldurmayan, anaların yüreği incinir, benimse içimde kasıp kavuran kasırgalar.
Evet, bu güzel dizeler demeyeyim ama bu güzel seslendirmenin üzerine, bu güzel şiirin üzerine söz söylemeden programımızı noktalayalım. Gelecek hafta 5. sanatta tekrar buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.
Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.